Ayrım 6.
Biz Ermenilerin, Gevur Mahallesi ile Moşelerin, yani Yahudilerin, diğer adıyla Cehuların yaşadıkları Yahudi Mahallesi'nin tam sınırına, yine kendi eliyle yaptığı kerpiçten evinin bir köşesinde, çoğunlukla da sedirin altına gizlediği teneke kutunun içindeki gümüş 1 liralıkları arada bir çıkarıp, Senem nenemle beraber önce Zazaca, Yevdu Hire, sonra yanlış sayıp saymadıklarından emin olmak için bir de Kürtçe, Yek, Du, Se ve nihayet bir kez de Ermenice ile Mek, Erguk, İrek diye tek tek saydıktan sonra bir de zar zor konuştuğu Türkçe ile saymaktan vazgeçerek kapağını sıkıca kapatıp yine sedirin altına sakladığı bu gizli hazinenin mutluluğuyla yaşayan adam. Önceleri Adana Ceyhan'da, sonraları Akhisar'da ellerine silah yerine kazma kürek tutuşturulan, gayrimüslimlerden oluşturulan amele taburlarında nafıa eriyken taş kırarak, yol yaparak 3 yıldan beri çile dolduran ve terhisi 2. Cihan Harbi'nin seyrine bağlı olarak çıkmaz ayın son çarşambasına kalmış gözüken oğlu, yani dayım Haço'nun döneceği günü iple çeken, döner dönmez de bu hazine ile önce bir demirci körüğü, ardından da bir demirci örsü, çekiç ve kerpetenin alınışıyla oğluna açacağı demirci dükkanının hayaliyle, sonra da ona evereceği günün hesaplarıyla başı hep meşgul olan bu benim Galo, namı aslıyla Garabet dedem. Soyadı kanunu çıktığında nüfus müdürünün karşısında, "Begim, valla ben bilmeyem, sen hangi soyadını istiysen onu koy," deyince nüfus müdürünün kütükteki soyadı hanesine temiz yürek kaydını düştüğü dedem. Nuri leflef kundura cilası kutusundan tüten günlük kokuları etrafa iyice sindi. Günlük dumanlarının sönmeye yüz tutan korların arasından kaybolmasıyla, anamın ve halamın titreyen dudaklarının susmasıyla belli ki tören bitmiş, dönüş hazırlığı başlıyordu. Onların için için ağlayarak benim de hayallere, geçmişe, çocukluğumun ilk yıllarına dalarak dikildiğim bu toprak yığınlarının başına çöken anamla halam da yavaş yavaş ayağa kalktılar. Oturdukları yerde eteklerine sürünen toprakları, tozları avuçlarıyla pat pat dövdüler. Çoraplarına yapışan çakır dikenlerini bir bir temizlediler. Güneş tepemize çöreklenince kafileler halinde mezarlıktan ayrıldık. Anamla halam önde, ben arkalarında geldiğimiz yoldan geri dönüyorduk. Yol boyunca hep suskundular, hiçbir şey konuşmadılar. Melik Ahmet Caddesi'ndeki helvacı, manifaturacı, nalburiye, züccaciye dükkanlarıyla ara sokaklardaki çoğunluğu Yahudi işportacılar tezgahlarını düzeltmekle meşguldüler. Güneş bedenleri aşıp yüksek burçlara iyice yerleşmiş, balıkçılar başındaki işsizler ordusu umudunu yarına erteleyip dağılmıştı. Kahveden sokağa taşan cızırtılı bir gramofon sesi bunaltıcı sıcakta sokağı yıkıyor, dalga dalga şehre yayılıyordu. Yazan katip kara yazmış yazımı, dertten gamdan açamayan gözümü. Kadir Mevlam güldürmemiş yüzümü, abenem kim bahti kara ağlaram. Ve bilmem kaç rişeş sonra, anam, Aznif veya diğer adıyla hanım, 1973 Ekim'inde İstanbul'da, Feriköy'de, Garanti Apartmanı'nın Bodrum katında, meleklerle buluşacağını garanti eden Tanrı'nın sözüne kulak vererek gözlerini sonsuza dek kapadı. Şişli Ermeni mezarlığına gömüldü. O gün sonu gelmeyen bir yağmur mezarlığı yıkadı durdu. Halam, Yeysa veya diğer adıyla Mirye, 1982 Ağustos'unda Diyarbakır'da öldü. Diyarbakır Ermeni mezarlığına anası Saron enemle kızı Zıvart'ın yanına gömüldü. O gün yağmur yerine güneş cehennemi sıcağıyla ortalığı kasıp kavurdu. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Her vartavarda erkenden çıkıp anamın mezarına doğru yola koyulduğumda yanıma boş bir Nuri Leflef kundura cilası kutusu ile iki parça günlük alıyor. İçimden de yağmur, yağmur, yağmur diye sesleniyorum. Hem İstanbul'da hem Diyarbakır'da. Gözlerim rişeş yapana kadar. Allah. Nedenini bilmediği garip bir sıkıntı gelip tüm bedenini sarmıştı. Sanki gizli bir el boğazını sıkıp duruyordu. Bu gibi durumlarda Dışarıda aylak aylak dolaşmak, gezinmek, yürümek isterdi. Öyle de yaptı. Fotoğraf makinesini boynuna asıp kendini sokağa darattı. Fatma Hanım'ın bodrum kat penceresi açıktı. Radyodan sokağa cırtlak bir kadın sesiyle bir Karadeniz türküsü yayılıyordu. Bir finduğun içini yar sensiz yiyemem. Masallarda, kitap sayfalarında, türkülerde nedense hep bu tür aşklardan söz edilirdi. Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı, Romeo ile Juliet. Hepsi de bir finduğun içini yalnız başlarına yiyemedikleri için mi gitmişlerdi öte tarafa? Öyleyse hepsinin de canı cehennemi. Bazen insanlar bir finduğun içini yalnız başlarına yiyemeyecek kadar mı salaklaşıyor? Bu denli mi duygu yüklü oluyorlardı? Duygusallığın doruk noktasına yuva kuranlara aşık mı deniyordu? Yoksa aşk salakların içine düştükleri bir tuzak, kendi başlarına ördükleri bir koza mıydı? Neyse ne. Yuvarlatılarak sokağa atılmış bir kağıt parçasına patlattığı voleyle deminden beri kafasını kurcalayan ve kağıt top kılığına bürünmüş aşk havalandı, kendi etrafında döne döne süzüldükten sonra kolu kanadı kırılıp mecburi inişe geçti, yuvarlana yuvarlana. Kaldırım kenarındaki sabunlu su birikintisinde meçhule doğru yelken açtı. Çaya çorbaya limon. İlimoncu sabahın köründen akşama kadar sokakları arşınlayarak sattığı limonların bu büyük kentte çaya, çorbaya sıkıldığını duyduğunda iyice şaşırmış. Bu yüzden neredeyse küçük dilini yutmuştu. Yağsız, yavan tavuk suyunun içinde minik solucanları andıran, mide bulandırıcı tel şehriyeli bu bulaşık suları, çorbadan ziyade şehirli insanların kendi kendilerini kandırmacasından başka neydi ki? Bu su tüten kaynar çorbaya sıkılan birkaç damla soğuk limon, kesinlikle pişmiş aşa su katmaktı. Çorbaya limon sıkmak mı? Hayır. 10 kere, 100 kere hayır. Çorbaya yakışanı onunla yüz göz olması gereken olsa olsa acı, kırmızı pul biberdi. Onun da yanında bir baş kuru soğanla bir de tandır ekmeği. Peki şu şişko urum avradı, hani adı da Katine olan karı, her defasında bıkmadan, üşenmeden yineleyip niçin sorup sorup duruyordu? Pasu mu? Bunlar yatak limonudur yoksa? Tövbe tövbe kaltak. Limonun yatağı yorganı ne demek? Allah'ın limonu. Limondu işte. Yatakla, döşekle, sedirle, minderle işi neydi ki? Zaten bu boyalı avratların işi gücü de hep yatakla yorganlaydı. Oh, gel keyfim gel. Sabah yat, akşam kalk. Ya şu Madam Horopik? Kendisinden ilk kez limon satın alırken limonu önce bıçakla kesmiş, sonra da elindeki böceğin üstüne sıkmış, kapı aralığından uzatıp bir de tattırmak istemişti. Bak bakalım Zo, midye dolması nazetli olmuştur. Tuhaf, şu dünyada yenecek başka şey kalmamış gibi denizdeki böcekleri de yiyorlardı bu acayip insanlar. Bunların, hele hele bu şehirli gavur avratların işine akıl sır ermiyordu vesselam. Avazı çıktığı kadar bağırarak, sokak başlarında durup sesini en yükseklerde oturan çatı katındaki insanlara da duyurmak için çırpınan ilimoncuyu, sırtındaki küfesiyle ve beynini örümcek ağı gibi saran düşünceleriyle baş başa bırakıp karşı kaldırıma geçerken acı bir fren sesiyle uyandı. Damalı 56 Chevrolet'in penceresinden şoförün küfürle karışık son cümlesi geldi, kulak memelerine küpe olup asıldı. Hayvanat, bu gidişle çok geçmeden boylarsın eşek cennetini. Taksilerin şahı 56 Chevrolet tozu dumana katarak yoluna devam ederken bir an için cenneti boylamadığına üzüldü. Aslında önemli olan cennete kapağı atabilmekti. Kedi misali lastik altlarında ezilerek de olsa. Hurilerle, murilerle, şaraplarla, maraplarla dolu cennete gitmeyi kim istemezdi ki? Ha insan cenneti, ha hayvan cenneti. Cennet ile cehennemi kıldan da ince bir köprü mü ayırıyordu ne? Sırat köprüsü. Köprüyü geçince cennete gidiyordunuz. Ayağınız tökezler de köprüden aşağıya düşerseniz doğruca cehennemi boyluyordunuz. Bu kıldan köprüden geçebilmek için her zamanki gibi sadece ayıya dayı demek yeterli miydi? Yoksa ayıyı dayıyı bir kenara bırakıp iyi bir ip cambazı olmak cennete ulaşabilmenin en kestirme yolu muydu? Ahirette imanı kovalayanlar cennette mekanı kaparken geriye kalanlar cehennemde direk olup ateşte cayır cayır yanıyorlar mıydı yoksa? Sokağa çıkar çıkmaz kafasına takılan bu tür karmaşık düşüncelerden kurtulmak için köşe başında durdu, bir sigara yaktı. Dumanı ilk nefeste yutarcasına çekti içine. Ta ciğerlerinin derinliklerine. Filtresiz, sarı yeni harman paketini cebine koyarken 1, 2, 3 dedi içinden. Kaldırım taşlarını saydı. 4, 5, 6, 7, 8, 9'u da trafik polisinin düdük sesleriyle tamamladı. 10'da durdu. Bu kez dikkatlice sağa sola bakındı. Yolun boş olduğu bir anda ok gibi fırlayıp karşı kaldırıma saplandı. Trafik polisinin düt düt düt öttürdüğü düdüğe bir çocuk ıslık çalarak yanıt veriyordu. Ne olur gel bana, senede bir gün, senede bir, şarkılar. Evet, bütün şarkılar dillerde dolaştıktan sonra zamanla yitip gidiyor, tozlanıp küfleniyorlardı. Şimdi ıslığıyla senede bir gün diye tutturan, elleri cebinde, keyifle salınan bu çocuk, daha dün babalarının dillerinden düşürmediği yegah şarkıyı acaba bir kez olsun duymuş muydu? Doldur ey Saki, bu cem bezminde bir gün mey biter, boş kalır fani kadehler, tel susar, hey hey biter, dem geçer, devran döner, hicran biter, her şey biter, boş kalır fani kadehler, tel susar, hey hey biter. Silivri yoğurt, yoğurtçu durup dururken ansızın şarkının içine mi etmişti? Yoksa yokuş yukarı tık nefes soluduğu için bağırmaktan çok elinde sallayıp durduğu çıngırakla şöyle mi sesleniyordu? İşte geldim gidiyorum, şen olasın İstanbul. Silivri yoğurtçuyu sırtının kamburuyla, alnındaki boncuk boncuk terli günahlarıyla baş başa bırakarak ağaçlı parka saptı. Parka adımını atar atmaz da yoğurtçunun Silivri yoğurdu bir kulağından girip öbür kulağına gelemeden başka bir sesle bastırıldı. Kara böcek, gel bakayım, gel bir bakla falı açayım, sülesin Gülizar kara kız gönlündeki her şeyi. Yerleri süpüren söğütün uzun dallarının koyu, üzgün gölgesinde, parkın kuytu bir köşesinde ansızın enselemişti onu Gülizar kız. Çingene Gülizar'ın etli dolgun dudaklarından, iri, gülümseyen gözlerinden, cilveli, işveli bakışlarından, güzel, çok güzel, umut dolu günlere doğru bakla tanelerinden köprüler çizdi kafasında, gülümsedi. Bir anlık gülümsemesiyle kara kızın hemen yere bir bez parçası sermesi, ardından da bez torbadan çıkardığı 3-5 taş parçasını, birkaç kuru baklayı ve bir mavi boncuğu yerdeki beze boşaltması bir oldu. Kendinden emin, yaptığı işi çok iyi bilen, bu konudaki yeteneklerinin hiç de küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayan sözleri döküldü dudaklarından. Güzel çocuk, hadi, at bir 25'lik okuyayım sana gönlündekini. El çabukluğuyla ayaklarının dibine serilen beze basmadan yürümeye, yoluna devam etmeye çalıştı. Kadın tuttuğunu koparan dediğim dedik inadıyla yerden topladığı bez parçasını 2 adım ötede ayaklarının dibine yayıverdi hemen. Hadi güzel çocuk, at bir 25'lik, sülesin sana Gülizar'ın her bir şeyi güzel güzel. O kaçmaya çalışırken kara kız da avını bırakmamak için güzel güzel kovalarken etrafta gezinen insanlar bu kovalamacanın keyfini çıkarıyorlardı. Hadi kara böcek, yenilmişti. Cebinden parlak bir 25'lik çıkarıp Gülizar'ın avucuna koydu. Kara böcek, var senin bir dileğin. İlakin. Çingenenin sözleri söğüdün dallarına teker teker asılıp yapraklar arasından süzülürken kara böceğin gözleri kara kızın gebe karnından kalktı, gitti. Onun dolgun dudaklarında, kapkara gözlerinde, bembeyaz inci dişlerinde gezindikten sonra sarkık iri memelerinin arasında yuva kurdu. Çingenenin gelecek güzel günlerden ilakin terk edilecek sevgilinin yerine çok geçmeden başkasının bulunacağından belki bugün, belki de bu hafta sonuna kadar bir kuşun kanadında büyük bir kısmetin yola çıkıp gelmekte olduğundan ama tüm bunların baklalar arasından iyi seçilip aydınlığa kavuşabilmesi için bir 25'liğin daha maviş boncuğun yanına atılması gerektiğinden, böyle olunca da Gülizar'ın daha da güzel güzel konuşacağından söz etmesi onun hiç umurunda değildi. O, Bugün bu tiyatro sahnesini biraz da kendisi oynamak istemişti ve oynuyordu da. Gülizar'ın sahnesinde minik taş parçaları, kuru baklalar, mavi boncuk vardı. Oysa o, Silivri yoğurtçunun omuzundan sarkıttığı kefelerden birine kara böceği, diğerine ise kara kızı çoktan oturtmuş tartıyordu. Evet, ikisinin de kefesinde teraziyi dengeleyen sadece karaydı. Kara kızın güzel güzel konuşup sarı 25'likleri entarisinin cebine atma hevesi kursağında kalırken o, küçücük parkın arka kapısından çıkmış, ayaklarının emrettiği, çekiştirdiği yönde adımlarını sıklaştırmıştı. Top, top, top. Çocuklar yokuştan aşağı hızla yuvarlanan meşin topun ardından sesleniyorlardı. Önüne kadar gelen topa bir voley patlattı. Top kanatlanarak havada kuş oldu, gitti çocukların önüne şıp dedi kondu. Helal, helal olsun sana abi. Güldü. Topun ardından koşan çocukları seyretti. Kağıt veya paçavralardan yaptıkları topların ardından koşup giderken geçmişti çocukluk günleri. İkinci Cihan Harbi'nde nüfus cüzdanında Teşrin-i Nisani ekmek karnesi verildi mührünü taşıyan ve ekmeğin, şekerin, gaz yağının, kaput bezinin karneyle dağıtıldığı ve neredeyse tüm Alman halkının gamalı haçlar eşliğinde Hay Hitler, Hay Hitler, Rab Rab Rab diyerek yağıp gürlediği o yıllarda meşin topun lafı mı olurdu? Akşam simidi, akşam! Eskimiş, bayatlamış, kurumuş simitçiden aldığı bol susamlı, taze simidi yiye yiye sahile doğru yürümeye başladı. Sahildeki balıkçı kahvesinden küfürle karışık ihtiyar Zanguç'un Ermenice ve Türkçe karışımı sözleri sokağa döküldü. Gela evladis gela, gela mançıs gela. Tavlada ver ha gela atıyordu. Hep yak atan ak saçlı Zanguç senede bir gün bile olsa düşeşi yakalarım ümidiyle kolları sıvamış tavlanın başına geçmişti. Kendisi gibi kırışık alın yazısında kaderinde zarlar nedense hep istemediği sayıları çiziyordu. Ama olsun. Son günlerde bu küçük kiliseye kapağı atabilmesi bile onun hayatında yakaladığı belki de ilk düşeşti. Kaderine razı olmalıydı. Kilisede her pazar Tanrı'nın elçisi papazlar, rahipler boşuna mı dil döküyor, boşuna mı Tanrı'nın hikmetinden sual olunmayacağını söyleyip duruyorlardı. Öyleyse bu kuralı zangoçların herkesten daha önce bilmesi, buna harfiyen uyması gerekmez miydi ve gele atılan her zarın ardından da ah ulan Allahsız kemik diyerek tepinip ana avrat küfretmeleri ayıp olmaz mıydı? Dahası küfürün de Tanrı katında günah sayıldığını, her küfürün kara kaplı kitaba işlendiğini, öte tarafta bunun hesabının ulu Tanrı'ya verileceğini öncelikle zangoçların bilmesi gerekmez miydi? Banliyö treni şehrin göbeğinden yüklendiği yolcuları sahil boyunca istasyonlara dökerek yoluna devam ediyor, her istasyona yaklaşıp ayrılırken de inekler gibi böğürüyordu. Lokomotif peşi sıra gelen vagonlara bakarak gururlanırken vagonlar da onu izlemekten hep onun ardına takılmaktan kaderine küskün bir gün lokomotif olacakları günün özlemiyle yanıp tutuşuyorlardı. Oysa acı da olsa gerçeğin değişmeyeceğini, vagon doğduklarını, vagon olarak kalacaklarını, ömür boyu lokomotifin ardına takılacaklarını bile bile yine de belki bir gün dem geçer, devran döner, hicran biter ümidiyle isli, dumanlı alın yazılarının değişeceği günü sabırla bekliyorlardı. Hayır, gerçekler acı biber gibi, isot gibi ortadaydı. Gerçekler dil ve yürek yakıyor ama değişmiyordu. Tanrı, kimilerini lokomotif, kimilerini de vagon yaratmıştı. Bu da böylece bilinmeliydi. Ne var ki, lokomotif de bunca vagonu seneler boyu hep peşi sıra çekmekten bıkıp usandığından, bu kara talihin değişmesini, bu ağır yüklerden kurtulup özgürleşmeyi mi düşünüyordu ne? Boyayalım, silelim abi. Kapkara zenci çocuk, ayaklarının altında, ayakkabılarının içine girer gibi ansızın çıkmıştı karşısına. Sırtındaki sandığı, ezik, boş zeytinyağı teneke oturağı ile oynayacağı oyunun boyayalım, silelim abi perdesini aralayarak. Usta bir çalımla sıyrıldı, telli odalara saptı. Telli odalar, kum kapının, onun gibi eski, daracık sokaklarındandı. Meyhaneci Vahram kadar eski, Gülizar'ın memesi kadar pörsümüş, yoğurtçunun kamburu kadar günahkar. Çung Chang Çiring, Çung Chang Çiring. Rum Kilisesi'nin Çan Kulesi'ndeki küçük çanın sokağa dökülen sesi tezgahın ardında çavelaların başındaki zayıf balıkçıyla yarışıyordu. Kefale gel, kefale! Çan sesleri ve balıkçının kefallerini arkada bırakarak az ötedeki kitapçının tozlu vitrini önünde mıhlanıp kaldı. Harp ve sulh. Kitaplar, kitaplar. Bağırırcasına konuşan bir çift geçti neredeyse burnuna sürtünerek. Kızdı. Harbi erkeğin kel kafasına kondurdu, sulhü de kadının ıstaka bacaklarından astı. Hav hav hav. Gariban, uyuz bir köpek ayaklarının altında gezindi, gerindi, esnedi. Sonra da karşıdaki asmanın köküne işedi. Yıllardan beri komşu evin balkonuna kapağı atmak için çırpınıp duran asma köpeğe içerledi. Arnavut kaldırımlı bu yaşlı sokakta, bu virane evin hemen önünde kök salan hem talihine küskün, hafif esen rüzgarda sallanan yapraklarıyla bu sokak itine içinden lanetler yağdırdı. Tati, tati, ta. Cankurtaran'ın daracık, dolambaçlı yollarında kendine yol açmak için çırpınıyordu Cankurtaran arabası. Kendi çöplüğünde, kendi adını verdiği bu semtte öterken ne kadar da mutluydu. Nasıl da şişinip duruyordu. Cankurtaran'ın siren sesini, şalvarlı, kasketli adamın biri kulağının dibinde fısıldayarak tamamladı.